Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet arkadaşlar, burada kalmıştık. Mademde. Buraya kadar olan kısımda kısaca şöyle bir özet geçiyoruz. 16. sözde Cenab-ı Hakk'ın birliğiyle beraber bütün fiilleri, işleri elinde tutması, bir anda binler yerlerde olması, mekandan münezzehiyetiyle her yerde hazır olması, nihayetsiz ulviyetiyle her şeye yakın olması gibi Kur'an'ı hakikatler vardı. Kur'an ise hikmet sahibiydi, hikmetli idi. Hikmetli olmak ise aklın kabul etmeyeceği şeyleri akla yüklememek idi. Halbuki akıl bu noktada zahiri bir terslik görüyor. Aklı teslime sevk edecek bir izah istemişti nefsinadan. Ona mukabil ismi Nur'a dayanarak bu müşkilatı halletme tarafına gittik. Güneş misaliyle beraber bir tek zat muhtelif aynalar vasıtasıyla külliyet kesbeder. Güneşin külliyet kesbedip de bir anda binler yerlerde olduğu gibi Cenab-ı Hak da bir anda bir yerden bir anda binler yerlerde bulunup icraat yapabilir diye bir izah gelmişti. Burada güneş temsilinden temessül bahsine geçildi. Güneşin mislinin çeşitli aynalar vasıtasıyla yansımasına. Temessülün de çok çeşitli nevleri ve türleri vardı. Üç nev'i burada beyan ediliyor. Daha önce Lemaat'ta dört nev'ini okumuştuk. Bununla beraber aynı, bu sonuna da konulmuş o. Temessülün dört kısma ayrıldığını yaklaşık aynı okumuştuk. Daha sonra temessülün üç çeşidini, maddi kesif şeylerin aksi, maddi nuranilerin aksi ve akislerin özellikleri, yani o temessüllerin özelliklerini okuduk. Temessülün en kapsamlısı, en genişi olan nurani ruh sahiplerinin temessülü aksidir ki onların aksi, onlar gibi hay sayılıyorlar. Aynı icraatı yapıyorlar, aynı özelliklere sahipler. Fark yalnız mahiyeti nefsül emriyesini tutmuyor demiştik. Nurani ruh sahipleri bir anda binler yerlerde bulunup icraat yapıyorsa, Cenab-ı Hak neden bunları yaratan Allah bir anda binler yerlerde bulunup icraat yapamasın diye gayet kolay derecede Allah'ın bir anda binler işleri yapamasını kabullenmiştik. Şimdi bu noktaları bitirdikten sonra hakikate tatbike geçiyor. Madem güneş gibi aciz ve musahhar mahluklar, yukarıda güneş temessülün ikinci çeşidi olan güneş gibi, güneş acizdir, emre ve hizmete boyun eğmiş bir mahluktur. Temessülün ikinci çeşidi. Bu da temessülün üçüncü nev'i ki, nurani ruh sahipleri ve ruhani gibi madde ile mukayyet nim nurani masnular, ruhani olup onlar da madde ile kayıtlıdır. Mesela Bediüzzaman gibi veyahut da ebdallar gibi zatlar madde ile kayıtlı olduğu halde nim nurani oluşu, yarı nurani oluşu ne yapıyor onlara? Bunlar nuraniyet sırrıyla, yani güneş ve ruhani varlıklar, masnular nuraniyet sırrıyla ne yapabiliyorlar? Şunları. Neymiş bakalım? Bir yerdeyken pek çok yerlerde bulunabilirler. Mukayyet bir cüz'i iken mutlak bir külli hükmünü alırlar. Yani güneş bir yerdeyken muhtelif meraya vasıtasıyla binler yerlerde bulunabiliyor ve icraat yapabiliyor. Hani yukarıda demişti. Eğer güneşin şuuru olmuş olsa idi, onun harareti, onun işte ışığı, ziyası, ilmi ve kudreti olmuş olsaydı, yedi rengi, yedi sıfatı olsaydı ne olurdu? Bizim aynamız vasıtasıyla bizimle konuşabilir ve biz de icraat yapabilirdi. Aynen bunun gibi güneşi kaldır, güneşin halikini onun yerine koy. İşte Allah da böyle. Bir anda binler yerlerde bulunabiliyor, binler varlıkların üzerinde bizzat icraatı yapan O'dur. Ve ruhani gibi madde ile mukayyet nim nurani masnular, nuraniyet sırrıyla bir anda cüz'i bir ihtiyar ile pek çok işleri yapabilirler. Yani insanlardaki ihtiyar cüz'i bir ihtiyardır. Fakat nuraniyet kazanınca ne oluyor? Cüz'i iken muhtelif aynalar vasıtasıyla pek çok işleri yapabiliyorlar. Mesela bir evliya bir harpte, harbin çok çeşitli cephelerinde bulunuyor, savaşıyor, pek çok işleri yapıyor. Hazreti Hamza, Seyyid-i Şühade Hazreti Hamza çok kişilerle beraber görüşüp onların işlerini yapıyor. Ne oluyor?
Abi burada bir şey sormak istiyorum ya.
Evet.
Mesela başka yerde temessül ettiği zaman o temessül ettiği kişi aynı kişi. O bir şeyden etkilendiği zaman o etkilenme hepsini birden mi kapsıyor?
Yok. Yok. Yani mesela elektriği düşün. Elektrik bir yerde soğuturken, ya burada soğutma devreye girdi. O zaman diğer taraflarda da ısıttığı yerde de soğutmaya girmiyor. Elektrik düşün. Elektriğin tecelli ettiği diyelim, temessül ettiği yerde o yerin kabiliyetine göre şekle vaziyete giriyor. Elektriğin şuuru olduğunu farz edelim. Baktı ki burası buzdolabı, orada soğutur. Diğer tarafta fırın, orada da ısıtır. Şimdi Hazreti Hamza da baktık yani geldi senin ihtiyacını görüyorken senin halin, ahvalin veyahut da ihtiyacın neyse ona göre bir vaziyete takınır ve başka yerde de başkasının ihtiyacına göre vaziyete takınır.
Abi ben şeyden dolayı dedim onu. Şimdi evet. Rüyada bizim ruhumuz alem-i saadet temessül ediyor sonuçta.
Evet.
Temessül ettiği için orada etkilendiği şeylerden bizim bedenimiz de etkileniyor.
Evet.
İşte buradan bir bağlantı kurup dedim hani oradaki... Normaldeki temessülde bir şey olabilir mi diye.
Evet, ruhun alemi misale geçip rüya bahsinde onu anlatırken biraz da
temessül ediyor ceset. Bir tane ceset var. Fakat evliya ve asfiyaları, abdalları şey yaptım. Aynı zamanda Peygamber Efendimizin Miraç temessülü de Cenab-ı Hak ben anladığım kadarıyla oradaki ruhun temessülüne göre bir de ceset.
Yani peygamber cesedi ile beraber de gidiyor Miraç'ta. Ve Miraç'ta mesela sadece bir noktadan hat şeklinde bir noktaya gitmiyor. İşte bu temessül, nurani, ruhani, masnu.
İkinci bahsini okurken şey demiştik ya, mahiyeti, akisleri aynı değil fakat gayrı da değil.
İşte orada temessülün üçüncü nev'inde, temessülün nurani ruhların üçüncü nev'inde burada anlatırken mahiyeti nefsül emriyesini tutmuyordu. Yoksa onların bulunduğu merkezdeki hani merkezde bir cesedi var, diğerleri ondan sonra aksediyor, böylesine değil yani. Ondan sonra gittiği yerdeki merkezdeki cesedini de etkiliyor, bu dar bir şey olur. O bir anda binler yerlerde olur yani bizzat odur. Mesela şimdi güneş yukarıdan temessül ediyor, ondan sonra aynaya burada vuruyor. Merkezdekiyle bir bağlantısı var. Şimdi şu anda biz de diyelim işte Bediüzzaman'ın hapishanede merkezdeki kendi, diğerleri de onun yansımaları tarzında.
Ya işte zat ayrı bunu yapamıyoruz abi, akıl oraya şey yapmıyor yani.
İşte bu yine bizim bir merkeze, bir mekana bağlı olarak düşünüşümüzün neticesi bu. Öyle değil.
Cismani bakıyoruz ya cesedin.
İşte cismani bakıyoruz, öyle değil ama. Yani orası benden kopmuş bir parçadır. Mesela işte Ak Camii'ndeki Bediüzzaman, hapisteki Bediüzzaman'ın işte bir yansıması kopmuş parçası değil. Yani her yerdeki ayrı ayrı düşünür. Ne gibi? Şu elektrik gibi. Bulunduğu mekanda o ortamın vaziyetine göre. Mesela Cebrail Aleyhisselam Dıhye suretindeyken o özellikleri taşıyor. Yani bütünüyle beraber o dünya insan aynası diyor üstad. İnsan aynasının özelliklerini taşıyor. Dünya şartlarının özelliklerini taşıyor. Yani cesedi et ise et gibidir. Yoksa arş-ı azam önünde haşmetli kanatlarıyla secde ederken ki vaziyetini o insan cesedinde aramak mümkün değil yani. Kaldırmaz. Dünya şartları kaldırmaz onu.
Abi o zaman şöyle diyebiliriz. Rüyadaki alem misaldeki temessül ikinci örnek. Çünkü bir merkeze bağlılık var gene. Evet.
İşte rüyadaki ile diğer şu nurani ruhların temessülü aynı değil. Diğerinde var. Çünkü rüya bahsi anlatılırken ruh cesedle yine bir bağlantısı kopmuş değil. Oralara gidiyor, alem-i misale bazı menfezler, pencereler açıyor diyor. Kendiyle alakadar olan şeylere takılıyor. Cenab-ı Hakk'ın iradesi de bu arada devrede, yani zaten onun iradesinin haricinde olmaz. Bu sefer ister iskemet, daha sen ölmediğinden dolayı, cesetle bağlantısı olduğundan dolayı ceset de etkileniyor. Bir anda işte vadiye düşmüşsün, denize düşmüşsün. Ondan sonra canavarların içine düşmüşsün, koşuyorsun. Aslında ızdırabı çeken ruhtur, gören ruhtur. Ama ceset terliyor, ceset kan ter içinde kalmış. Onunla bağlantısı olduğundan dolayı temessülün, yani nurani ruh sahiplerinin temessülü bu çeşit değil.
Direkt kopuk yani.
Evet, müstakil yani, mücerret. Her birisi her biriyle farklı faaliyetler yapıyor. Evet, bir anda bir cüz'i ihtiyar ile.
Bu noktadaki temsil en iyi idrak edebilmemiz için biz de öyle bir, ancak o ruha bürünürsek bir yerde bir
temsil edersek
en iyi o şekilde bir, hani mücadele ya, hani akıl onun akıl değişemiyor ya.
Evet, aynen.
Biz şimdi bunu eğer ki o zaman bunu tam öğrenmiş olur muyuz abi? Ki o zaman öğrenmiş.
Şimdi şöyle diyelim, bunu bu noktada mesela bu gibi hakikatleri bir aklen kavraması vardır.
Evet
abi. Bir aklen kavrayıp ihata ettikten sonra hissedilmesi vardır. Hissetmek, kokusunu almak. Bir de onu bir mahsetmek vardır. Akletmek, hissetmek, ondan sonra mahsetmek, bütün içine çekmek, hazmetmek gibi. İşte bu dimağda meratif vardır ilmin. Önce tahayyül olur, sonra tasavvur olur, sonra taakkul olur, sonra izan, sonra tasdik gibi mertebeler vardı ya. O mertebelere doğru bizim marifetimiz sürekli terakki ediyor. Ama biz kuvve-i akliye olarak akletmek ve onu da aklettiğimiz miktarda zevk etmek, hissetmek, bu gibi bahisleri bir araya getirip okumakla mümkün. Biz şu anda 16'yı okuduk. Bak devamında işte sözlerinde 611'deki de var. Ve mesela onların her birisinin temessülü aynı değil yani. Mesela nurani ruh sahibi oldu. O zaman bunun temessülü diğerininki aynı. Bir Bediüzzaman'ın temessülüyle, bir asfiyanın temessülüyle, bir normal işte bir velinin, evliyanın temessülü aynı değil. Temessüller arasındaki farklar da vardır ki bunu 24. sözün ikinci dalında okuyunca bunu anlayacağız çok iyi.
Şunu diyebiliriz arkadaşlar. Temessülün zirve noktası Peygamber Efendimiz'in miraca çıkışı.
Aynen. Yani Peygamberimiz mesela çıkıyorken böyle bir noktadan bir nokta değil. Bütün adeta o ahiretle ilgili olan her mekanla alakadar olmuş. 40 dakika gibi şey işte daha gidiyor geliyor, yatağı soymuyor. Ve bütün ömrü boyunca onları anlatıyor. Miraç'ta şunu gördüm, Miraç'ta şunu gördüm, peygamberlerle konuşuyor. Ne kadar bir zamanda yani cennet, cehennem her şeyi görüyor. Ne kadar, o kadar kısa bir zamanda.
Abi Miraç daha çok bastığı zaman değil mi? Şimdi temessülden ayrı bence.
İşte bastığı zamanın genişlemesi, orada zaman kavramı daha farklı oluyor.
İşte orada hani yatağında bir peygamber aleyhissalatü vesselam ya da Miraç'ta bir ayrı ayrı böyle zatlar şeklinde bir temessül yok.
Yok yani. Zaten şu var. Zaten. Biz dediğimiz bir kişi ayrı ayrı yere değil. Ruhani, nurani, ruhaniler parçalandı, farklı farklı yerlere gitti değil. Yani şu anda şurada bir hava olsa, balonun içinde bir hava. O hava balonun içindeyken mukayyettir.
Sınırlıdır.
Sonra balondan çıktıktan sonra sınırlıdır. Balonun kabı ile sınırlıdır. Balondan çıktıktan sonra ne oldu? Patladı. Itlakiyet diyoruz buna. Salıverildi. O zaman yani daha şuradadır, buradadır diyebilir misin? Odanın her yerindedir. İşte Peygamberimizin miracı bu. Yani teşbihte hata olmasın. Peygamberimizin ruhu işte dünya şartlarında ceset ile mukayyet iken o ruh, daha doğrusu cesediyle Peygamberimizin mirada çıkıyor. Cenab-ı Hak irade edince o cesetten aynen imbisat etmiş, genişlemiş bir ruh gibi bir anda her yerde. Yani ahiretin her köşesinde. Yani burada bastı zaman olduğu gibi, bir anda mekanların her tarafında olduğu gibi, aynı zamanda nurani ruhun özelliğiyle, yani temessülün özelliği de bunun içerisinde var.
Geçen okuduğum gibi işte usta,
mesela ölüm için ıtlak-ı ruhtur diyor. Mevt. Itlak-ı ruhtur. Ruhun salıverilmesi. Ruhun mukayyetlikten çıkıp kayıtsız olması. O zaman ıtlak ruh olunca ne oluyorsun? Bir anda birçok yıldızlardasın. Hepsinde sen varsın. Cüz'i iken külli oluyor. Yine nurani ruh özelliğiyle bu iş oluyor. Yani yine temessülün üçüncü nev'ine giriyor bu. Evet, şurada idik. Bir anda bir cüz ihtiyar ile ney? Yani ruhani gibi madde ile mukayyet yarı nurani masnular, nuraniyet sırrıyla bir anda cüz'i bir ihtiyar sahibi iken muhtelif aynalar vasıtasıyla ne oluyor? Pek çok işleri yapabilirler. Yaptıklarını yukarıda görmüştük. Teferruat ile inceledik. Burada ise o üç temessülün özetini vermiş oldu. Yani madem üç temessülün özetinde gördüğümüz gibi onlar öyle ise acaba şimdi Cenab-ı Hakk'a geliyoruz. Maddeden mücerret ve mualla, yani yukarıdaki madde ile mukayyet idiler. Cenab-ı Hak ise maddeden, maddi oluştan tecerrüt etmiştir, sıyrılmıştır, soyunmuştur. Ve maddi oluştan mualladır, daha çok âlâ, daha çok yükseklederdir. Madde netse de kayıtlı. Allah ondan münezzehtir, mücerrettir maddeden. Ve tahdid-i kayıt ve zulmet-i kesafette münezzeh ve müberra. Yukarıdaki temessül bahsinde anlattığımız şeyler, tahdid-i kayıt var onlarda. Kayıtlanma, hudutlama var. Onlarda kayıtlama var. Mekan mesela güneşi demiştik. Mukayyet bir cüz-i güneş. Yani güneş bir mekanda. Mekan ile mukayyetlenmiş. Güneş madde ile mukayyetlenmiş. Cenab-ı Hak ise kayıdın hududiyetinden, tahdit edişinden ve kesafetin zulmetinden, yani yoğunluk ve katılık, maddi oluş bir zulmettir, bir karanlıktır. Cenab-ı Hak ise o kesafetin zulmetinde münezzehtir ve müberradır. Allah kesif değildir. Kesafeti zulmeti onda yoktur. Şimdi şunlar olmayınca bu sefer niçin bunları sıralıyor? Bunlar yani kesafetten nuraniyete doğru gittikçe etkisi de o derece geniş oluyor.
Bizim Cenab-ı Hakk'ı cennette görmemiz kesif oluşumuzdan mı?
Orada da tabii şu anda dünyada daha çok kesifteyiz. Kesafetin zulmeti var. Şimdi şu maddeden şunları sıralıyor. Niye zıtlarını sıralıyor? Şöyle şuraya bir gelelim. Bak mesela burada temessülün üç nevini vermişti. Kesif ve maddi etki alanı daha dar değil mi bunun?
Daha dar. En dar.
Peki maddi idi, maddi kesif idi. Kesiflikten çıktı, maddi oldu, nurani oldu. Bak maddiliğe kesiflik kalktı, nuranilik eklendi. Etki alanı büyüdü mü?
Büyüdü.
Daha büyüdü. Peki maddilik çıktı. Bak maddilik çıktı, nurani ruhanilik geldi. Nurani ruhanilerin etki alanı ondan
daha büyük.
İşte aynen bunun gibi bak Cenab-ı Hak da bunları sıralıyor. Maddeden çık.
Kesif oldukça aynanın yansıması aksi daha fazla oluyor. Ama ayna ne kadar şeffaf oldukça bir yerden sonra artık yansıması
etkisi daha büyük oluyor diyebiliriz. Şimdi aynı özellikle yani bunu üstad karşılaştırarak söylüyor ki ya şu gördüğünüz maddeler kesafetten letafete doğru gider de etki alanı büyürse. Şimdi bizim en büyük etkileyicimiz nurani ruh sahipleri idi. En büyük icraata sahip olan. O dahi nim nurani masnu diyor üstad. O dahi yarı nurani iken. Cenab-ı Hak'ta bütün hiçbir maddenin özelliği yok. Acaba Allah'ın yani şu vasıftaki Allah'ın İcraatı nasıl olur? Var kıyas eyle. Kıyas yapabilirsen yap. Devam ediyoruz. Ve şu umum envar ve bütün nuraniyat onun envarı, kutsiyeyi, esmasının bir kesif zılali. Bütün nurlar. Güneş nurani olunca ne kadar icraat yapıyordu. Ve bütün nurani olan şeyler onun isimlerinin, kutsi isimlerinin, nurlarının yoğun bir gölgesi. Yani Allah'ın kutsi isimleri vardır. O kutsi isimlerinin nurları vardır. bu bütün nurlar da onun o kutsi isimlerinin kesif bir zilali, yoğunluğu olan bir gölgesi oluyor. Düşün, devam ediyoruz. Ve umum vücut ve bütün hayat ve alemi ervah ve alemi misal nim şeffaf bir aynayı cemali. Yeryüzündeki bütün varlıklar, kainattaki bütün varlıklar, bütün hayatlılar ve ruhlar alemi ve misal alemi, alemi misal yarı şeffaf cemalinin bir aynası oluyor. Halbuki alemi ervah, alemi misal, orada icraatlar, yani hani böyle mükemmel tanzim edilmiş bir fabrikayı düşünün. Bir dokununca bütün çakraların harekete geldiğini bir şartel indirmekle, neyden? Elektriğin şeffafiyetinden, cevvaliyetinden kaynaklanıyor, nuraniyetinden kaynaklanıyor. Bir anda elektrik her tarafı bir harekete geçiriyor. Alemi misal, alemi ervah yine böyle. Yani o nuraniyet sırrıyla bir anda binler icraatlar olabiliyor. Bir anda binler yerlerde olabiliyorsun. Niye? Mekanın özelliği bu. İşte o özellikteki alemi misal Cenab-ı Hakk'ın cemalinin yarı şeffaf bir aynası oluyor. O cemali düşün. Artık sen o cemali kıyas eyle. Ve sıfatı muhita. Burada niye sıfat muhita dedi? Diğer güneşin, şuraya gelelim. İşte temessülün aksamlı, biraz daha büyük olan güneşin sıfatları çok kuşatıcı değil. Nurani ruhların sıfatlarını düşünün. Bunlar da yine mukayyettir. Yani belli bir alana, belli bir yere bakıyor. Sıfatı kayıtlı. Halbuki Allah'ın sıfatları, mesela güneşin sıfatı hükmünde olan yedi rengi. Kayıtlı mı? Kayıtlı. Halbuki Allah'ın sıfatı kayıtlı değil. Muhita, her tarafı kuşatan. Geliyoruz. Sıfatı her tarafı kuşatan ve şu unatı külliye. İşleri, icraatları küllidir. Şuunat sıfattan sonra gelen bir şeydir. Yani Cenab-ı Hak eser, fiil, eser, isim, sıfat, şuunat, zat. Yani bir mahlukun, Cenab-ı Hakk'ın yani tecellisinin mertebeleri, isimleri, yani eserleri, eserlerinden işte fiilleri, fiillerinden isimler, isimlerinden sıfatları, sıfatlarından şuunatı, şuunattan zat. İşte şuunat zatından bir sonraki mertebe. Şuunat, sıfat da şuunattan bir sonraki mertebe. Evet, sıfatı her tarafı kuşatan, şuunatı külliye olan bir zat-ı akdesin. Evet, buraya kadar Cenab-ı Hakk'ı tarif etti, tanımladı. Yani yukarıdaki nuraniyet sırrına sahip olan güneş ve nurani ruh sahiplerinin temessülü, onların özellikleriyle karşılaştırdı. Onlar madde iken böyle icraat yaparsa, halbuki Allah maddeden de mücerred, tahtedi kayıttan da münezzehtir. Bütün nurlar onun kesif bir zilalidir. Bütün vücutlar, hayatlar onun bir aynayı cemalidir. Ve sıfatı her tarafı kuşatıcıdır. Ve şuunatı külliye olan bir zat-ı akdesin teveccühü ehadiyetinden hangi şey saklanabilir? Bu cümleyi böyle bitirelim. Sonra şurayı anlamaya çalışacağız. Yani bu özellikteki bir zatın ehadiyetiyle bize yönelmesi, varlıklara yönelmesinden hangi şey saklanabilir? Hangi iş ona ağır gelebilir? Hangi şey gizlenebilir? Hangi fert ondan uzak kalabilir? Hangi şahsiyet, külliyet kesbetmeden ona yanaşabilir? Bu da ne demektir? Onu da inşallah inceleyeceğiz.
Abi şimdi o yukarıda bahsettiğimiz irade-i külliye kudreti mutlaka ilmi muhitle zahir olan tecelli sıfat diyor ya.
Evet.
Bu şey mi abi? Şimdi bir mahlukun kainattaki bir şeyin oluşması için bu üç şey lazım. İlim, irade, kudret.
Aynen. Evet.
Bu üç şey lazım. Bu üç şeyin lazım olduğu Cenab-ı Hakk'ın sıfatın tecellisinin olduğunun zahir delili.
Evet. İlmi muhitle zahir olan tecelli. Burada şimdi evet, yani Cenab-ı Hakk'ın şu iradesi, kudreti, ilmi muhiti ile sıfatının tecellisi zahir oluyor. Şimdi biz şunu hariç tutalım. Şöylesine. Yani bunu hariç tutuyoruz. Şu cümlenin yapısını şurayı anladıktan sonra şu seçili yeri işleriz inşallah. Şurayı anladık değil mi? Yani güneş, baştaki sualimize cevap olarak, güneş gibi aciz musahhar mahluklar nuraniyet sırrıyla bir anda binler yerlerde icraat yapabilirlerse, pek çok işleri yapıyorlarsa, işte maddeden mücerret ve muallâ olan, madde ile kayıtlı olan güneş böyle icraat yaparsa, maddeden mücerret olan Cenab-ı Hak neden bir anda binler işleri yapamasın ki? İşte şu özelliklerdeki bir zat-ı akdesin teveccüh-ü ehadiyetinden hangi şey saklanabilir? Saklanabilir mi? Ya madde ile kayıtlı olan güneşin teveccühünden bir şey saklanamazsa, maddeden mücerret olan Cenab-ı Hakk'ın yönelmesinden, eşyaya müteveccüh olmasından hangi şey saklanabilir? Saklanamaz. O zaman bütün her şeyi görür. Peki hangi iş ona ağır gelebilir? Ruhani, ruh, nurani ruh sahipleri bir cüz ihtiyar ile külli bir iradeye, külli bir ihtiyara sahip olup pek çok işleri yapabiliyorsa, bütün onların yaratıcısı olan ve şu özellikle oradan Zat-ı Akdes'in teveccüh hatiyeden hangi iş ona ağır gelebilir ki? Çünkü her işin yanında her şey ona bakıyor. Hangi şey ondan gizlenebilir? Yok, o zaman her şeye bakar bir gözü vardır. Peki hangi fert ondan uzak kalabilir? Güneş senden nihayetsiz uzak iken sana senin göz bebeğinden daha yakındır. O da kesafeti şeyle, maddi kayıtlı oluşuyla beraber güneş bu özellikte iken Cenab-ı Hak maddeden mücerret olunca etki alanı da daha çok oluyor. Bu sefer hangi fert ondan daha uzak kalabilir ki? Hangi şahsiyet külliyet kesbetmeden ona yanaşabilir? Bunu inşallah göreceğiz aşağıda. Şurası biraz daha onu açıyor. Şimdi şunların aynısını sözlerin devamında 611'de ver aynı konu. Hangi şey ondan, hangi şey saklanabilir? Hangi iş ona ağır gelebilir? Hangi yer ondan gizlenebilir? Biraz cümleler farklı fakat tarzı aynı. Hangi fert ondan uzak kalabilir? Hangi şahıs külliyet kesbetmeden ona yanaşabilir? Hangi eşya ondan gizlenebilir? Hiç eşya ondan gizlenebilir mi? Hiçbir iş bir işe mani olur mu? Hiçbir yer onun huzurundan hali kalır mı? Yani Allah'ın görüş alanından, Allah'ın hemen onun yanında olmasından hariç kalabilir mi? Boş kalabilir mi? Hali kalabilir mi? Kalamaz. İbn Abbas radıyallahu anh dediği gibi, her bir mevcuda bakar birer manevi basarı ve işitir birer manevi sem'i bulunmaz mı? Bak Allah böyle. Her bir varlığa bakan manevi bir gözü ve her bir varlığı işiten manevi bir kulağı vardır. Bu varlıklar böyle insan gibi değil. Yani mesela zerrenin atomu işitir gözü, şey görür gözü, işitir kulağı vardır. Çünkü ve bütün atomları, bütün zerreler, artık diğer varlıkları sen düşün. Çünkü Cenab-ı Hak yukarıda saydığımız nuraniyetlerin milyonlar katından daha üstü bir nuranidir. Basit, nim, şeffaf, yani yarı şeffaf olan bir varlıktan hiçbir şey gizlenemiyorsa, mesela rötgen şuağı dediğimiz şey, de madde, maddenin içindeki şey gizlenemiyor. Rötgen şuağı senin içini görüyor, duvarın diğer tarafını görüyor. Ya Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu bir şua ve o şuanın karşısındaki işte duvar engel olmuyorsa, Cenab-ı Hakk'ın görmesinden, işitmesinden, icraat yapmasından hangi şey saklanabilir ki? Hangi şey engel olabilir? Olamaz diye bunları şey yapıyor.
Engel değil, vesait olur
yani. Zaten burada onu söylüyorum. Mevani ve avaik, maniler ve engeller onun tasarrufuna vesail ve vesait olamaz mı? Vesilelerdir ve vasıtalardır. Yani maniler, Cenab-ı Hakk'ın tasarrufuna bırak engel olmayı, vesile olurlar. Elektriğin telleri gibi diyor bir yerde. Elektriğin teli, kablo, bakır kablo, elektriğin gitmesine engel değil, ne oluyor? Onun taşıyıcısı, vesilesi ve vasıtası oluyor. Veyahut da damarlar gibi, kanı cereyan ettiren damarlar gibi. Elektriğin telleri ve damarlar gibi olmaz mı diyor, burada mı diyordu?
Bir şeyden dolayı mı diyor abi? Bütün kainattaki şeylerin şeffafiyet sırrıyla şeyin var galiba.
Evet, ne diyordu? Mahiyeti eşyadaki şeffafiyet, tecerrüt gibi sırlar vardı. Sahnedeki vücuf ve tecerrüt. Eşyanın mahiyetinin, eşyanın melekütünün şeffaf olması Cenab-ı Hakk'ın iradesinin kudretine engel değil, onun kudretinin işlemesine vasıta ve vesile oluyor. Ne gibi? Elektriğin telleri ve kanın damarları gibi. Yani damar kana engel değildir, kanın işlemesini tesil eder, vasıta ve vesile olur.
İşte aynı güneşe engel değildir, daha çok iş yapmasını
sağlar. Aynı denilebilir. İşte eşya da böyle. Hani birkaç eşya değil. Bütün eşya da Cenab-ı Hakk'ın kudretinin vesile ve vasıtasıdır. Değil engel. O zaman böyle bir zattan hiçbir şey saklanabilir mi? Bir anda binler işleri yapamaz mı? Çünkü bütün eşya ona vasıta ve vesiledir. Burası da biraz daha kapsamlı alıyor. Bu sözler 611-612'deki yer biraz daha kapsamlı alıyor devamında. Bunu işleriz. Biz şu anda 16. sözü bitirelim. Şunlara biraz zenginlik kazandırsın diye orayı okuduk. Şimdi şu cümlenin şurasını alalım. Evet, buraya kadar zat-ı akdesi tanımladı. Yani şöyle diyoruz. Maddeden mücerret ve mualla olan bir zat-ı akdesin teveccüh-ü ehadiyetinden hangi şey saklanabilir? Ve tahdid-i kayıt ve zulmet-i kesafetten münezzeh ve müberra olan zat-ı akdesin teveccüh-ü ehadiyetinden hangi iş ağır gelebilir gibi. İşleyiş tarzı bu, cümlenin yapısı bu. Şuradaki cümle ise Cenab-ı Hakk'ın teveccüh-ü ehadiyetinin tanımı. Yani zat-ı akdes ehadiyetiyle bir eşyaya yönelirken o nasıl bir ehadiyettir? O ehadiyetin açılımı.
Çünkü zaten şeyde, alttakiler de bakıyor. Mesela hangi şey saklanabilir derken irade-i külliyeye bakıyor. Hangi iş ağır gelebilir derken kudreti mutlaka ayrılıyor.
Doğru, güzel. Hangi şey gizlenir derken ilmi muhite bakıyor. Çok güzel. Güzel bir noktayı yakaladım Cahit. Bu da güzel. Yani Cenab-ı Hakk'ın ehadiyetiyle bir eşyaya yönelmesi, bizim bildiğimiz gibi hani Cenab-ı Hak böyle diyor ki bin bir ismiyle bir şeye müteveccih olur. Mesela bir arıyı yaratacak veyahut da bir dağı yaratacak. Cenab-ı Hak bin bir ismiyle o eşyaya müteveccih oluyor, ona yöneliyor. Fakat o eşyanın kabiliyeti miktarınca o isimlerden renk çekiyor.
Evet, o zaman tam tecelliyat yok.
Pardon, tam tecelliyat, tam ayna oluş yok.
İnşaatta ismi var.
Evet, yani tam ayna oluş yoktur. Ama Cenab-ı Hakk'ın teveccühü, ona yönelmesi binbir ismiyle, yani irade-i külliyesiyle, kudret-i mutlaka ve ilm-i muhitle zahir olan tecelli-i sıfatı ve cilve-i efali içindeki teveccühü ehadiyeti. İstersen şu cümleyi bir anlayalım. Şu zahir olan tabiri 611'deki cümlede geçiyor. Şuradan orayı anlayalım, yukarıdan devam ederiz. Zat-ı Akdes'in külli iradesi ile bir mutlak kudreti, yani kayıtsız kudreti ile zahir olan ve muhit bir ilmi ile zahir olan, ortaya çıkan tecelli sıfatı ve cilve-i efali içindeki teveccüh ehadiyetinden. Yani Cenab-ı Hakk'ın sıfatının tecellisi ve fiillerinin cilvesi içindeki teveccühü ehadiyeti, onda külli iradesi var, mutlak kudreti ve muhit bir ilmi ile beraber zahir oluyor bunlar. Şöyle diyelim, Allah'ın sıfatının tecellisinin içinde irade var, kudret var ve muhit bir ilim vardır. Tecelli sıfatı içinde tecelli sıfatı şunlarla zahir oluyor. İlm-i muhitle zahir olan tecelli sıfatı.
Onlar olmasa zaten teveccüh
ehli. Evet.
Az önce söylediğine doğruydu abi ya, değil mi ya? Tecelli sıfatının içinde zaten irade-i külliyesi, kudret-i mutlaka.
Aynen.
Çünkü biz evrenin oluşması için bütün kainatı bilmek lazım.
Aynen.
O yüzden
binbir esması var. Ve cilve-i efali içindeki teveccüh-ü ehadiyeti. Yani şöyle tersten gidecek olursak, Cenab-ı Hakk'ın sıfatının tecellisinin içinde ehadiyetiyle bir teveccühü vardır. Yani ehadiyetiyle teveccühü derken, her bir zerreye, eşyanın en küçüğünü ele alalım. Mesela güneş, dağa baktığı gibi, denizin üzerinde de gözüktüğü gibi, denizin her bir şeffaf kabarcığında da güneş var mıdır? Vardır. O zaman güneş her bir şeffaf şeye yöneliyor mudur? Yöneliyordur. İşte buna güneşin teveccüh ehadiyeti diyebiliriz. Yani güneş birliğini gösteriyor. Güneş ona müteveccüh oluyor fakat en küçüğüne de müteveccüh oluyor. Ben yalnız işte dağlara veyahut da denizin tamamına bakarım, en küçük teferruatına inemem demiyor. Yani, veyahut da şöyle diyelim, veli bir padişah düşünün. Veli bir padişah düşünün. Bir padişah var ki veli değil. Memleketinde hangi insanlara müteveccüh olur? Yönelir. Yani işte valisine yönelir, ne bileyim Maraşalı'na yönelir. Hepsine, yani memleketi idare eden işte çeşitli memleketlerde şey bölgelerdeki büyük kişilerle ancak onlara yönelebilir. Veli olmazsa halkının bütün halkına, bütün raiyetine yönelebilir mi? Yönelemez. Niçin? Acizdir, maddeyle mukayyettir. Bir velizat düşünün, evliyazat düşünün. Nuraniyet sırrıyla, nurani ruh sahibi olduğundan dolayı memleketindeki bütün insanlara yönelse ne olur? Yönelebilir. İşte buna teveccüh-ü ehadiyet diyebiliriz. Yani her bir insana bizzat yönelmesi, bizzat gece gidip onun ihtiyacını görmesi. Peygamberimiz gibi. Peygamberimiz istese bütün ümmetiyle, hatta haşirde bütün etkiyayı ümmetiyle diyor bir anda görüşür. Yani bir nevi buna teşbihatı olmasın, teveccüh-ü ehadiyet diyoruz. Yani bir de vahidiyet desek nasıl olur peki bunun vahidiyeti? Bir de bütün bir alana toplamışsın, bir miting alanına, bütün halkınla bir anda görüşüyorsun. Bir de var ki tek tek hepsinin yanına iniyorsun. İşte bir diyelim padişahın bir meydana halkını toplayıp da bütününe birden kendini göstermesi, onlarla muhatap olması vahidiyet ise, o padişahın, veli olan o padişahın veyahut da peygamberimizin mesela veda hutbesi diyelim, veda hutbesini veren peygamber bütün halkına birden, ümmetine birden gözüküyorken bu vahidiyet ise, bütün onların yanında seslerinin bizzat işitilmesi, bu da ehadiyet oluyor. Hatta o zaman da mikrofon ses sistemi yoktu. O alanın ta en uzak köşesindeki çadırın dibindekiler peygamberimizin sesini işitiyormuş. Hemen yanı başında konuşuyor gibiymiş. Ne oluyor? Bir nevi ona da teveccüh etmiş. Yani halkın her birisine teveccüh ediyor. Böyle yani nurani ruh sahibi olduğundan dolayı. İşte velâ teşbih bilâ temsil. Aynen bunun gibi Cenab-ı Hakk'ın da bütün eşyaya bakan bir vahidiyeti var ayrı. Bir de her bir şeffaf şey ki bütün varlıklar nurani olduğundan dolayı, melekutiyeti eşya şeffaf olduğundan dolayı her bir varlığın, her bir zerrenin, atomun ve esirin yanında Cenab-ı Hak vardır. Yani ona ehadiyetiyle müteveccih olmuştur. Ehadiyetiyle en ufak eşyaya müteveccih olmuştur. Şimdi geliyoruz o ehadiyetin nasıl olduğuna. Ehadiyetiyle teveccühünü anladık değil mi? Cenab-ı Hakk'ın eşyaya ehadiyetiyle teveccüh etmesini anladık. O ehadiyetiyle teveccüh etmesinin içerisinde şunlar var. Yani Cenab-ı Hak külli iradesiyle, mutlak kudretiyle, muhit ilmiyle beraber teveccüh ediyor. Ve sıfatının tecelliyatı var o teveccühünde. Fiillerinin cilvesi var o teveccühünde. Ehadiyetiyle olan o teveccühünde bütün bunlar onun içerisinde. Yoksa yani mesela şöyle diyebiliriz şunu. Bir padişah düşünün. Halkın, memleketin bir köyünde bir ihtiyacı var. Onun ihtiyacını gidermek için yanına gitti, ihtiyacını giderdi. Niçin gitti? Çünkü o onun akrabası idi. Bak akrabası idi. Akrabalık vasfıyla beraber gitti, ziyaret etti. Ne kadar bir konumuyla ona yönelmiş oldu? Evet, kendi imkanları kadarlı. Padişahın şahsi eşyası neyse, nedir? Evi vardır, arabası vardır veya da belli bir işte mülkü vardır. Onun kadar o hasta olan veyahut da ihtiyacı olan zatın işlerini giderebilir. Yani padişahlık vasfıyla değil, onun akrabası beşeriyet vasfıyla onu ziyaret etti. O zaman ona yönelmesi, bakın ona yönelmesi kendi imkanları kadardır. Bir de vardır ki, hani iki çeşit görüşme vardır, üstad bunu söylüyor. Bir padişah, bir memleketteki bir valisiyle raiyeti için, memlekete, devlete taalluk eden bir vazife için gidiyor, onunla görüşüyor. Peki o valinin ihtiyacını görürken padişahın arkasında kim vardır? Devlet vardır. Yani bütün devletin kuvvetiyle, devletin imkanlarıyla o insana müteveccih, ona yönelmiş olur. O zaman işte bu yönelişin kapsamı, alanı çok geniş, kuvveti. Peki o yönelişte elinden gelmeyen bir şey olabilir mi? Yok, hatta bütün bir devlete yönelmişti. İşte Cenab-ı Hak bütün eşyaya yönelişi, yaratılışı aynen böyle.
Yani başka varlıklara karşı teveccühü bir tane varlığa karşı teveccühünü eksiltmiyor yani.
Eksiltmiyor, aynen. Yani mesela diyelim bir zerreye teveccüh etti, yani işte buna az gidiyor da diğerine çok gidiyor değil. Bütün eşyaya yönelmesi, onu yaratması, onu halk etmesi binbir esmasıyla, mutlak sıfatlarıyla, ilmi muhit ile, külli iradesiyle beraber ona yöneliyor. Peki böyle bir yönelişe hangi iş ağır gelebilir ki? Şimdi düşünün şunları. Böyle bir yönelişe hangi iş ağır gelebilir? Yani bir padişah düşünün, orduyu, devleti, hatta devletleri, halife ise bütün Müslüman devletleri arkasına alarak gitti, bir memlekette bir zulme uğramış bir kabileyi zalimden kurtarmak için. Onun karşısında kim durabilir? Osmanlı padişahı bütün alemi İslam'ı arkasına alarak işte zulme uğrayan bir kavmi, kabileyi zalimden kurtarmak için. Onun müteveccih oluşuna kim, yani ona hangi iş ağır gelebilir ki? Aynen bunun gibi Cenab-ı Hakk'ın iradesine, kudretine ve ilm-i muhitle zahir olan tecelli sıfatıyla ehadiyeti teveccüh ediyor. Ona hangi şey ağır gelebilir? Yani fakat şurada bir nokta var. Eşya kabiliyetine göre Cenab-ı Hakk'ın sıfat ve esmasını burada yansıtıyor. Ya madem hani şeytan diyor şeyde, Mesnevi'de, ya şu koyuna şuna baksana, eğer Cenab-ı Hakk'ın şeyi olsaydı bu kadar miskin aciz olur muydu? Diyor. Ve düz zamanda Cenab-ı Hak diyor ona, ey şeytan, her şeye layığı nispetinde vücut veriyor. Ve ona göre müteveccih oluyor. Yani bin bir esmasıyla müteveccih oluyor. Eğer diyor herkese istediği verilseydi senin eşeğinin kulağı senden daha kabiliyeti büyük olması gerekiyor. O zaman o eşeklikte kalacak, sen de insanlıkta kalacaksın yani. Yani onun kapasitesi, kabiliyeti o kadar. Yani şöyle diyelim, mesela şu bardakta ve bardaktaki suyu düşünün. Diyor ki, yani şeytan adeta diyor ki, şunda ne kadar işte yarım litre su var. Eğer bu denizden gelmiş olsaydı yarım litre su olur muydu burada? Ya denizden gelmiştir ama deniz bunun kapasitesi miktarınca buna bu kadar su. Çünkü bu bardak bu kadar su alıyor. Şimdi aynen bunun gibi deniz gibi kudreti mutlakadan gelmiştir, yaratılmıştır. Ama o eşyanın kapasitesi, kabiliyeti o kadardır.
Abi insanlarda avam kısımla alim kısımları karşılaştırırsak tecelliyat noktasında eksiklik yok.
Aynı. Cenab-ı Hakk'ın yani teveccühü yine aynıdır fakat kabiliyetleri...
O çok ilginç. O zaman ilham vahiy şey oluyor. Yani kapasite arttıkça vahiy oluyor aynı şey.
İşte onu 24. sözün...
Kapasite azaldığı zaman ilhama dönüyor mesela.
İşte 24. sözün ikinci dalında bunu işleyeceğiz. Güneşin üç çeşitli bir çiçeklere verdiği nur vardır. Bir kamera, bir de şeffaf şeylere. Yani muhatap, o kapasite, eşyanın kabiliyeti diyoruz. O eşyanın kabiliyeti, şeffafiyet peyda ettikçe güneşin nurunu daha iyi yansıtır. Ama kesafete doğru gittikçe, yoğunluğa doğru gittikçe güneşin nurunu daha az yansıtır. İşte bu ilimde de böyledir, vahide de böyle, ilhamda da böyle. Peygamberimiz haşmetli bir şeffafiyeti var, Cenab-ı Hak'tan gelen, yani kelam-ı ezeliden gelen şey olduğu gibi yansıtıyor. Kendinde hiçbir şey yoktur. Onun için çok parlak. Ve diğer zatlarda ise bir derece renk karışıyor. Onun için ne oluyor? Güneşten gelen nurları, yani ilmi ezeliden, şems-i ezeliden gelen o kelimat nurlarını olduğu gibi yansıtamıyor. Onun için Kur'an başkadır, hadis başkadır ve ilhamlar bütün başkadır. Mesela sözlerde var, hadis Kur'an'a der, sana yetişmek muhal yani. Hadis de Peygamberimiz ağzından çıkıyor, Kur'an da ama farklı. Mesela bütün her şey Cenab-ı Hakk'ın kelimesidir, konuşmasıdır ama aralarında dağlar kadar fark var. Onu o bahiste göreceğiz. Neden kaynaklanıyor bu farklılıklar? Orada güzel Zehre, Kater, Reşra misaliyle göreceğiz. Şunu anlamak için şöyle bir misal verip geçelim bunu. Yani eşya kabiliyeti miktarınca Cenab-ı Hakk'ın sıfat ve esmasını yansıtıyor olan cümleye şöyle bir misal verelim. Herkes bilgisayarı biliyor. Mesela şu sayfayı biz yazdıracak olsak, şu sayfayı yazdıracak olsak, bilgisayar yazıcıya bütün kabiliyetleriyle, bütün renkleriyle yönelmiş olmuyor mu? Ama ondan sonra yazıdan bakıyoruz ki sadece siyah beyaz çıktı.
O yazıcının kabiliyeti.
Yazıcının kabiliyetinin dar oluşu, bak yazıcının kabiliyetinin dar oluşu bundan gelen bir şeyi yansıtamadı.
Sen ama renkli göster, ben renkli gönderiyorum zaten sana.
Aynen. Yani bir şey, ben sana rengi gönderiyorum. Bütün yazılarıyla oldu ki yani oradaki bazı siyahlar çıkmadı, başka yerler silik, sönük çıktı. Bazısında daha net çıktı. Bu nedir? Bilgisayarın hatası değil, yazıcının kabiliyetinin noksanlığından dolayı kaynaklanıyor. Mesela oldu ki yazıcı çok kapasiteli.
Yani bilgisayar yazıcı var mesela, farklı kalitelerde.
Var, 3-4 tane yazıcı var. Bir tanesi tam renkli, en ince renk ayrıntılarını da gösteriyor. Bir tanesi sadece siyah beyaz gösteriyor. Sen aynı düğmeye basıyorsun, ikisine de gönderiyorsun. Fakat bir tanesinde parlak, canlı çıkıyor. Hatta böyle ayna gibi parlak çıkıyor. Bir tanesi sönük çıkıyor. Niye? Onun kabiliyetinin darlığından, işte mazharların kabiliyeti diyor Üstad buna. Mazharların kabiliyetinin darlığından dolayı. İşte aynen bunun gibi Cenab-ı Hakk'ın zat-ı akdesin, yani şu özellikteki zat-ı akdesin teveccühü ehadiyeti binbir esması iledir, külli iradesi, mutlak kudreti iledir. Fakat neden o zaman eşyada farklılıklar oluyor? Mazharların kabiliyetleri aynı olmadığından dolayı netice aynı olmuyor.
Lan be, ehadiyetteyken bir soru daha söyleyeyim, bilmiyorum dağılır mı bunu da. Evet. Peygamber Efendimiz Miraç'ta ehadiyetle cemaline,
evet,
cemaline mazhar olmuş. Niye ehadiyetle vahidiyet değil abi?
Çünkü evet, vahidiyetiyle Cenab-ı Hakk'ı kimse ihate edemez onun için.
O zaman Cenab-ı Hakk'la direkt zatıyla görüşmüş oluyor mu abi direkt yani?
Zaten ehadiyetiyle görüştü. Tabii.
O zaman
vahidiyetiyle görmesi, görülmesi Cenab-ı Hakk'ın mümkün değil. Yani bir nevi hani vahidiyetiyle hani ihate ettim Cenab-ı Hakk'a, gördüm bundan ibaret. Ya Cenab-ı Hak ihate edilmez.
Madde bir şeylerde o zaman
madde olur. Veyahut hani madde demesek de şey, mekan verilmiş olur. Ben gördüm onu. Şu anda ben güneşi gördüm desem, mesela güneşin nefsül emredekini görmesen de bir şu anı görsem, ben güneşi gördüm, güneşle konuştum. Doğrudur. Anlamaz. Bak, güneşi gördün, her şeyi ihate ettin, kuşattın, hudut çizdin ona. O zaman mekan verilmiş olur.
Abi o zaman zatını gördüm diyeceğiz, şimdi zatı değil mi diyeceğiz yani? Zatın ehadiyeti mi diyeceğiz? Bunların hepsi farklı.
Tam doğrudur. Ehadiyetiyle zatını gördü.
Ehadiyetiyle
zatını. Evet. Ama şimdi tabii ki İnsanda bir teakübilik mi deniliyordu? Bir sıralama var. Gördükleri şeylerle kıyas ediyor. Ondan sonra şu anda biz görünce sanki halimize geliyor, gidene bakı gitti orada. İşte Cenab-ı Hakk'ın aşağı bir parçası tecelli etti. Yani bu düşündüğümüz, hayal ettiğimiz hiçbir şey değil arkadaşlar.
İşte Ayşe validemizin bir rivayeti varmış galiba. O zatıyla görüşmedi diye.
Üstad onu öyle diyor. Demiştir. Fakat rivayet varsa tamam doğrudur, başka göz üstüne. Fakat tevilini veyahut da izahını, açıklaması, yorumu nedir? onu ehli yapması gerekiyor. Yani herkes farklı mana çıkarabilir ama biz yapılan bir yorumdan, üstadın yani hazmedilmiş bir ilminden ehadiyetiyle kelamına ve rüyetine mazhar oldu diyor. Ehadiyetiyle Cenab-ı Hak, yani Cenab-ı Hakk'ın kelamına da ehadiyetiyle mazhar oldu, rüyetine de Allah'ı görmeye de ehadiyetiyle mazhar oldu.
Şimdi Miraç'ta o kapıyı açık bırakmıştır diyor abi.
Evet.
Şimdi her mümin onu hedeflemesi lazım.
Evet.
Hedeflediği şey Cenab-ı Hakk'ın ehadiyle kendine teveccühünü bulmak mı abi? Herkesin kapasitesi
denilebilir. Denilebilir.
Denilebilir değil mi?
Aynen. Şey yani. Yani Cenab-ı Hakk'ın teveccühü ehadiyeti her şeye var.
Her şeye var.
Fakat yani güneş herkese bakıyor. Fakat biz güneşten uzağız. Bizim şu anki çalışmalarımız, mesela şu anda okulamalarımız, marifetullah mertebeden terakkimiz, o güneşe atılan adımlardır. Ona yaklaşımlardır. Zaten Cenab-ı Hak herkese bakıyor. Biz uzak olduğumuzdan dolayı ne yapıyorsun? Zaten şu diyor ya, bak hangi şahsiyet külliyet kesbetmeden ona yanaşabilir? Demek ki külliyet kesbetmekle ona yanaşmak mümkündür. Onu aşağıda şey yapmaya, tahlil etmeye çalışırız inşallah.
Bir kişinin bir konu hakkında bir yorum, düşünce veya bir hayal kurabilmesi için onu önceden yaşayabilmesi lazım. O şeye şahit olabilmesi lazım veya o şeyi bir şeyle karşılaştırması lazım.
Aynen.
Fakat bu noktada Miraç noktasında bizim buna hiçbir teveccühümüz olmadığı için onu bir kalıba sokabilmemiz imkansız.
Aynen.
Zaten bizim de...
Bizim göre konuşuyoruz abi zaten.
Yok ben göre değil. Ben şu an kendi açımdan diyorum. Ya ben kendi düşündüğüm zaman... Ben kendi açımdan düşünüyorum.
Yani şurada dedik ya, Risale'deki bahisleri okuma nispetinde akletmek, ondan sonra onu hissetmeye çalışmak, neticede ilimden diyor hakikate giden bir yol buldu üstad. İlimden hakikate giden bir yol. Bazen oluyor ki keşfen hakikate gidiyordular. Gidiyordular, görüyordular, tamam. Veliler ne diyor tasavvuf? Veli ol, gör, makamata çık, bak diyor. Risale'nin de diyor, kim olursan ol, işte gözünü aç, incele, o hakikate giden yolları bulabiliyor. Ama keşif, onu görmek o ayrı şeylerdir. Fakat ilimden hakikate giden yollar vardır. Onları da hissetmek, zevk etmek artık mütalaa etmemiz derecesinde. Çünkü her bir cümlede akla yakınlaştırıcı, sonra hissedici misaller, tesbihler vardır. Fakat üstad diyor, Cenab-ı Hak insanı kainat için bir mikyas, bir mizan suretinde yaratmıştır. Bir ölçü birimi. İnsan gördükleriyle kıyas yapabiliyor. İşittikleriyle ve öğrendikleriyle kıyas yapabiliyor.
O alanda terakki olmuş olsa insan bütün kainat, olmuş kainatı mektubat-ı samedaniye olarak hissediyor.
İşte Miraç ve Miraç'a ait olan, ahiret alemine ait olan şeyleri bu dünya aklıyla ihate etmek, kıyas yapmak, bir nevi o manada bir takım keşfiyatların olması veyahut da ilmen Risale-i Nur'dan ona yollar bulmamızla ancak mümkün olabilir. Yoksa çok zor.
Yoksa bir derece. Kafamın bir merdiven, peygamberden çıkıyor, bir ekran, bir perde.
Şu onlar hayalimizdeki hepsinde hatalar, eksiklik yapabiliriz. Ama her bir ilerlememizde de bir geriye baktığımız vakit ya eksik düşünüyormuşuz diyeceğiz. Bunu şöyle diyelim, mesela anlatılmasının zorluğunu anlamak için. Yani ahiret alemine ait olan şeyler. Diyor ki ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kalbi beşere hutur etmiştir. Bak bizim kalbimize de hatırlatılmayan şeyler. O zaman biz orayı tahayyül tasavvur etsek ne kadar hatırlayabilirsin ki? Çünkü hadiste şey de böyle geçiyor. Neye benzer? Mesela kokuya benzer. Şu anda şu güzel kokuyor desem, limon kokuyor, herkes anlar. Niye? Herkeste burun var. Herkes limonun kokusunu bildiğinden dolayı limona kıyasla anlıyoruz. Bir de şöyle düşünün. Burada herkeste kimsede burun yoktur. Mücahit, sadece sende burun var. Koku alıyorsun. Limon tutuyorsun. Çok güzel kokuyor diyorsun. Ya kokan nedir ya? Ne diyorsun? Kendi kendine ne konuşuyorsun desek. Ya işte anlamıyor musun diyorsun. Kokuyu bize nasıl anlatacaksın?
Ona yakın bir şeyler anlatmaya çalışacağım.
Nedir ki ona yakın mesela?
Koku yok.
Yani
burun yok yani.
Ya kimsede burun yok. Onun için koku denilen aleme tamamen kapalıyız. O alemi bizim dünyamıza nasıl yansıtacaksın? Yani vahid-i kıyasi nevinden çok küçük bir şeyi koklayabilsek kolay. Ya dersin ya, ya şu kainattan sadece şu çiçeğin kokusu. Ha, çiçeğin kokusundan, limonunda, karpuzunda, ne bileyim havanında kokularını kıyaslarız. Ama koku alemine hiç girememişiz. Hiç giremeyen birisine onu anlatman zor. İşte ahiret alemine ait olan şeyler de böyle. Eğer onun bir nevi kokusunu alsak, mesela rüya bir kokudur. Rüyada bir saniyede birçok işleri yapıyoruz değil mi? Birçok şeyler yapıyor. Bediüzzaman bu kokuyu kullanarak çok hakikatleri anlatma tarafına, bir bastı zamanı bununla beraber anlatmaya çalışıyor. İşte ilimden hakikate giden yollar dediğimiz bu. Böyle alemi mananın, alemi misalin, ahiret alemlerinin dünyada bir takım izleri, tereşuhları vardır. Yani bir nevi kokuları vardır, küçücük kokuları. Terakki ettikçe onlardan kıyasla ilmen o hakikatlere gidilebiliyor ki Risale-i Nur zaten bu yolu açmış. Evet, dersimiz uzadı. Şimdi burada kaldık. Şu hangi şey külliyet kesbetmeden ona yanaşabilir? Evet, diğer mesela ona yanaşmak için çok kayıtlardan tecerrüt etmek. Ya demek ki insanlar, şahsiyetler külliyet kesbedince güneşe, şems-i ezeliye yanaşabilir. Herkes kabiliyeti miktarınca. Onun şartları nelerdir? Çok kayıtlardan tecerrüt etmek, çok külli mertebelerden geçmek lazım geliyor.
İşte, sıyırmak,
işte bunu şu cümlenin açılımı, şu son cümlenin açılımı, yani biraz şurası oluyor. Zaten konuda bitmiş oluyor. Bunu bir sonraki derste inşallah işleriz.
Sadece şey örnekleri çok kayıtlardan tecerrüt
etmek. Çok kayıtlardan tecerrüt etmek. Mesela maddeyle kayıtlısın.
Burada şunu bir üstad söylemek istiyor. Şunu yaparsan olur.
Tabii. Şunu şunu şunu yaparsan zaten o kayıtlardan kurtuluyorsun. Mesela şu anda senin gözün belli bir alan görmek ile kayıtlı, kulağın belli bir alan ile kayıtlı, cesedin ayaklar ile gidiyor, saatte 5 kilometre gidiyorsun, kayıtlı. Ondan sonra ruh nuraniyet kesmedince görme kaydından şey yapıyorsun. Bediüzzaman bir anda bakıyor, Peygamber Hazreti Ömer Ya Sadiye'yi görüyor. Mekke'deyken ne yapıyor? Bakıyor, Kudüs'ün binasını görüyor. Bak, göz kayıttan kurtuldu. Ondan sonra kulak kayıtlardan kurtulabiliyor. Sesini işitiyorlar ta başka yerdeki şeylerin. Bunlar nedir? Bizdeki takılan donanım ve cihazların kayıtlardan kurtulması. Çok merati bir külliyeden geçmek lazım gelir. Külli mertebeler vardır. Yine bunlar sonra 16'nın devamında var. Şu devamındaki şeylerde ikinci şu adam geçiyordu.
Külli mertebeler
var. O mertebelerden bunun açılımı biraz daha 16. sözün diğer şualarında var. 198'de olacaktı. Envar Neşriyat'a göre. Oradan biraz daha bunu beraber okuruz. Neredeydik? Şuradaydık. Adeta yer kadar, manen yer kadar büyüyüp, kamer kadar yükselip, sonra doğrudan doğruya güneşin mertebeyi aslisine bir derece yanaşabilir ve perdesiz görüşebilirsin. Yani burada güneşi misal veriyor. Güneşten görüşmek için küreyaz kadar büyümek, kamer kadar, ay kadar yükselmek gerekiyor. Tabii bunların biraz karşılıkları vardır. Yer kadar büyümek ne demek? Kamer kadar yükselmek ne demek? Tabii ki bunlar ruhun manevi seyri sülükü diyoruz. Ruhen terakki etmek.
Abi mücahit dedi ya, hani Peygamber Efendimiz Miraç'tan indikten sonra kalbi aşı bıraktı dedi ya.
İşte bu yol.
Ha, bu yol değil mi abi?
Bu yol.
Aslında Cenab-ı Hak bir şey demiyor. Bakın bu kapanmıştır.
Arkadaşlar. Değil ha.
Bu noktaya
yani mesela Miraç hakikati çok geniş bir hakikattir. Neticede uruç etmektir, yükseltmektir. Nedir? Cenab-ı Hakk'ı. Allah'ı tanımak, onun sanatını, onun her şeyini görmek için bir yükseliştir ki en küllisi Peygamberimize aittir. Yani şu anda biz şu ders ile beraber o Miraç'ın gölgesinde seyri sülük yaptık. Bak Allah'ı tanımak, onun sıfat ve esmasının nasıl muhit olduğunu, bir anda binler işleri nasıl yapabildiğinin urucunu, yükselişini yaptık. Böyle yoğunlaşa yoğunlaşa, terakki edeyle, takva ile beraber, ne bileyim günahlardan uzak kalmak ile beraber bu sefer mana alemlerine de kapılar açılıyor, seyri sülükler başlıyor. Biz bir nevi ilmen, onun yanında hissen, şuuren o yolda şu anda terakki ettik.
Abi çünkü çoğu insan ulema kısmında bile mesela adam camide rükkaya çıkmış, miracı anlatıyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz çıktı, işte Cenab-ı Hak'la görüştü. Bir kere sorsan şu konu belki bilmiyor adam yani. Sanki nasıl oldu bu olay? O ortasında bile belki.
Başını ve sonunu sadece bir olayı anlatmak var. Miracın yansımaları yani peygamberimizin Her bir hareketi, fiili, ahvali, akvali ümmet için bir derstir, bir menfezdir, bir kapıdır, bir hakikate götürüyor. Mesela Miraç bizim için nasıl bir hakikattir? Miraç'tan alacağımız dersler nelerdir? Neticede Cenab-ı Hakk'ı tanımak için bir urucu küllidir. Külli bir yükseliştir. Böyle basit, küçük de değil. Bak, külli. Bizim de cüz'i bir takım miraçlarımız vardır. Mesela namaz müminin miracıdır diyor. Bak, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna yükseliyorsun. O namazı 9. sözdeki gibi hakkıyla kıldığın vakit bu sefer cüz'iyetten çıkıp külliyete doğru bir uruç oluyor. İşte şu ders, Risale-i Nur'un Marifetullah dersleri Cenab-ı Hakk'ı tanımak için aklen, fikren ve ilmen bir uruçtur. Bir mirastır, bir yükseliştir diye kanuniyetiyle beraber tatbik edebiliriz yani. Velilerin velayetleri, mana alemlerine geçişleri de bu manada. Yoksa sadece miracın gölgesi evliyaların seyri sülukudur diye kayıtlamak darmağına olur. Abi, sadece evliyalar değil.
Şu anlatılan kayıtlardan geçme, külliyet mertebelerden geçme, akrebiyet yolu mu, kurbiyet yolu mu oldu işte?
Evet, onu da yine 16'nın devamında da var.
16'nın şurada da var. Bazen diyor, evet. İlafadet bir nefere yanına alır diyor.
İşte o bahsi okuduğumuz vakit, o bahsi işte sen bundan sonra okursak bu da altyapısı oluyor, daha iyi alıyor. Bir seyri sülükün bir kurbiyet meratibinde seyri sülük var. Bir de akrebiyetin inkişafı vardır ki 24. sözün 2. dalında yine bu var. Orayı da burayı da beraberce okuduk mu daha iyi olur. Bir Allah'ın bize olan yakınlığının inkişaf etmesi, bir de kat'i meratib edip yani bak çok kayıtlardan tecellüt etmek, çok meratibi külliyeden geçmek lazım geliyor ki bu kurbiyet meratibinde sülüktür. Bir de vardır ki Cenab-ı Hakk'ın bize yakınlığı, yani güneşin bize yakınlığı. Güneş anında geliyor, senin göz bebeğinde tecelli ediyor. Bu akrebiyetin inkişafıdır ki...
Risale-i Nur yolu akrebiyet yolu değil mi abi?
Evet, Risale-i Nur, akrebiyet ve kurbiyet.
Şimdi abi, 40 senelik yolu belki 40 haftada, 40 günde bir kurbiyet, bir akrebiyet olmuyor.
Aynen, yani 40 senelikle Risale-i Nur ile tasavvuf şeyini karşılaştırdığımız vakit bir anda Cenab-ı Hakk'ın yakınlığı, ilmen bir anda hakikate bir son noktaya varıyorsun. Diğerleri senin ilmen okumakla elde ettiğin Allah'ı tanımayı seyri sülük ile 40 senede ancak gidebiliyor. Bu noktayla kıyasladığımız vakit Risale-i Nur Cenab-ı Hakk'ın ihsanı olarak bir akrebiyetin inkişafıdır. Bir derste 15 haftada diyor üstad. 15 günde, 15 haftada hakikate vasıl oluyoruz. Halbuki şu okuduğumuz, işlediğimiz dersler Cenab-ı Hakk'ı anlama, sıfat veya sıfatını anlama noktasında, kaderi anlama noktasındaki şu dersler, miracı anlama noktasında şu dersleri belki eskinin evliyaları senelerce çalıştıktan sonra yine tam bunun kadar vakıf olamıyorlardı. Çünkü burada asfiya ayrı. Risale-i Nur asfiya mertebesinde ayrı bir şey var. Bunu 24'te yine anlatıyor. Bir, peygamberimizin mesela görmüş, gelmiş, bildirmiş. Bir de vardır ki bazı veli zatlar görmüş. Derece-i şuhud, derece-i imanı bil kayıptan aşağıdır. Derece-i imanı bil gayb, derece-i şuhuddan daha yüksektir. Yani bir tanesi görmüş, bir tanesi de gaybe iman etmiş. Bu görme, iman etmek, görmekten daha yüksek. Nasıl oluyor? O senin iman ettiğin, gaybe iman ettiğin peygamber görmüş, bildirmiş, gözü açık, gönlü açık, her şeyi ihate etmiş. O denizdeki hazine ihate edercesini ihate etmiş. Diğeri ise kendi kapasitesi miktarınca görmüş. Onun için biz haşmetli bir şekilde görenin kavillerini naklediyoruz, sahipleniyoruz. Bu akrebiyet oluyor. Diğeri ise kendi gördüğü, kendi daracık penceresiyle gördüğü. Yine bu bahis 16'ın devamında 24'te bunlar çok daha iyi netleşecek. Onların tamamını bir okuyalım. Daha iyi netleşecek.
Biz de üstadın gözüyle bakıyoruz abi o zaman.
Tabii. Şey... Üstad da veraset-i nübüvvetle baktığından dolayı akrebiyetin inkişafı.
Yoksa normal bir vatandaş gibi bize anlatsa, adam kendi anladığı dar daireden gözüyle bakacak yani. Onu bize anlatacak.
Yani mesela şu anda biz Risale-i Nur'dan kıyas yapalım. Mesela şerh ve izahlarda üstad bir hakikat için bir misal veriyor. Bir manayı anlatmak için bir misal veriyor. Bir de sen o manayı okuyorken bulduğun bir temsil var. Bir örnek var. Kendi istihracın diyor. Risale-i Nur'dan kendi istihracın var. bir gündem oluyor. Mesela şey oluyor. Oradaki orijinal misali, orijinal hakikati takdim yerine sen kendi bulduğunu takdim ediyorsun. Daha hoş geliyor. Kendinkin sana parlak geliyor fakat diğeri daha elmastır, daha cevhettir. Seninki şuhuttur, o imanı bil gayiptir. Bediüzzaman'ın gördüğünü nakletmektir. İşte Bediüzzaman, ben elmas ve mücevherat dükkanının dellalıyım. Kendi dükkanımı kapattım diyor. İşte ona yetişilmez. Seninki ne kadar parlak canlı olursa olsun, müşteriler ne kadar toplaması olsun, hakikate yetişmez. Neye benzer? Yani şu anda Türkiye'de şey yapın, kahvaltılarda bal mı çok gidiyor, reçel mi? Reçel daha çok tüketiliyor. İstersen deneyin. Çocukların şeyine bir balı koyun, bir de çilek şey reçelini. Daha çok tüketiliyor. Fakat hangisi daha sağlıklı, hangisi daha öz, hangisi daha çok çiçekten süzülmüş? Bal. Şimdi işte bizim şuhudumuz, istihracımız ile Peygamberimizin işte bildirmesi, Bediüzzaman'ın bildirmesi arasındaki fark budur. Revha rabbuke ilen nahl diyor ya, Rabbin bal arısına vahyetti. Baları vahiy ile gelen bal arısının sanatına ilham ile yapılan reçel hiçbir zaman yetişmediği gibi ilham ile gelen Risale-i Nur'a senin reçelin hiçbir zaman yetişmez. Revha rabbuke ilen nursi.
Abi şumulli, Rabbim. Bir yerde de şumulli ilham diyordu abi ya. Şumullü.
Evet işte şumullü kapsam, ilhamın da mertebeleri var. Bu da ikinci dalda anlatılıyor. Neden evliyalara gelen hakikatler perdeli? İlhamın da mertebeleri var. Yani bin bir mertebeleri var. Fakat neticede nokta şu. Yani biz görmesek, göremesek, ihata edemesek dahi bal hiçbir zaman reçelden aşağı düşmez. Reçel hiçbir zaman bala yetişmediği gibi ilhama, Bediüzzaman Risale'nin hakikatlerine bizim hiçbir buluşumuz yetişmez. Ondan dolayı ama insana bazen parlak gelebiliyor. Hatta üstad şöyle bir tabir kullanıyor. Sadeleştirmeyi mesela diyor, bak daha iyi diyor. Bak ben de şey yaptım. Yani halbuki
yani. Belki okudur millet, anlayacağım diye böyle okur ama
ya, okur. Ya, hatta bir hatip çıkar. Mitik meydanlarını doldurur. İnsanlar arkasına kitle kitle insana katılır. Fakat bir alim-i şeriatın vaazına nispetle çok sönüktür. Onun kişine 15-20 kişi katılır. Buraya 5-6 kişi katılır. Bu hakikatleri müzakere eder. Bir tane topluluğa mesela mitingi alanına binlerce kişiler katılır. Ya keyfiyet önemlidir. Kemiyet değildir yani hakikatta.
1,5 ünitim var diyor ya.
Şey. O işte. Şimdi burada keyfiyet önemliliği. Yani bunu gül yağı gibidir. Bunun bir damlası onların tonlarca suyunu gül suyu yapar bu hakikatlara. Evet, lillahi teala el-Fatiha.